Ayrım 15. Gökhan ve Koray cama doğru yürüyüp baktılar. Dışarısı koltuklar yerine toprağın kullanıldığı tuhaf bir açık hava sinemasını andırıyordu. Bütün adamlar yere çökmüş, hepsi doğrudan pencereye bakıyordu. Yüzleri ifadesizdi. Kahretsin deyip geri döndü Gökhan. Koray da yeniden yatağa oturmuştu. Ersoy, duvarlar ince, yıkıp çıkabiliriz. Arabalara ulaştıktan sonra gerisi kolay dedi. Bu şimdiye kadar ortaya atılan tek gerçek fikirdi. Gökhan bunu üzerine de düşünmeye değer buldu. Onur, git arkaya bak dedi. Odanın arka kısmında duvardan başka hiçbir şey yoktu. Bir pencere bile. L şeklindeki odanın kısa ayağı da boştu. Kıymıklar ve tozlarla kaplı delikten yan odaya geçince de aynı manzarayla karşılaşılıyordu. Gökhan duvara bir delik açılmasını söylerken camda bekleyen Rüştü güldü. Herkes kızgın bir şaşkınlıkla ona dönünce açıklamak zorunda kaldı. Adamları saymaya çalışıyordum ama yer değiştirmeye başladıklarını fark ettim. Saymayı bırakınca duruyorlar. Ne zaman saymaya başlasam yine yer değiştiriyorlar. Saydıklarım tekrar başa geçiyor. Gökhan gidip baktı. Rüştü saymaya başladı ve adamlardan oluşan yığın altına oklava sokulan bir halı gibi dalgalanmaya başladı. Birileri kalkıyor, çömeldiği yerde yer değiştiriyor, geri kalanı durumlarını hiç değiştirmeden pencereye bakmaya devam ediyorlardı. ''Saymana gerek yok.'' dedi Gökhan. ''80-100 arası olmalılar.'' ''Dördünü öldürdüğüme hesaba katıyorsun değil mi?'' diye şaka yaptı Koray. ''Ben 3 sanıyordum.'' dedi Gökhan. ''Son vurduğumda ölmüş olmalı. O darbeden kurtulması mucize olur.'' Koray'ın haklı olduğunu fark etti Gökhan. Elinin ince kenarı adamın boynuna öyle bir inmişti ki bu boynunun kırılmasına yetmiş olmalıydı. Adamın ani yere yıkılışı da bunu gösteriyordu. ''Arkada bir duvar var.'' dedi Onur. Gökhan arkaya doğru yürürken Muammer'in önünden geçmiş, hala sus pus terlemekte olduğunu fark etmişti. Onun görmeyeceği biçimde kayaya onunla ilgilenmesini işaret etti. Onur yumruğuyla bir delik açmıştı tahta duvarda. Ellerini duvara dayamış bu delikten dışarı bakıyordu. Gökhan omzuna dokununca çekilip onun bakmasına izin verdi. Burası büyük binanın arkasına bakıyordu. 2-3 metre genişliğinde dar bir arka bahçe vardı burada. Arka bahçeyi oldukça yüksek bir tahta duvar kesiyordu. Gökhan delikten sağa sola görebildiği yere kadar baktı ama ucunu göremiyordu. Geri çekilip ellerini deliğe soktu ve birkaç çekişte deliği kafasını sokabilecek kadar genişletti. Ellerine kıymık batmış, çeşitli yerlerden hafif hafif kanamaya başlamışlardı. Başını uzatıp baktı. Burası binanın sonuna kadar aynı şekilde uzanıyordu. Binanın bittiği noktada ise arka bahçe ön tarafa, şimdi anlam veremedikleri bir biçimde onları bekleyen avcıların beklediği yere bağlanıyordu. Uzun tahta duvarın en soldaki çıkışa yakın kısmında bir kapı görünüyordu. İşte bu umutları olabilirdi. İçeride Rüştü hala dışarıyı izliyordu. Önde bir değişiklik yoktu. Keşişler aynı durgun ilgiyle Rüştü'ye bakmaya devam ediyorlardı. Kaya Muammer'le konuşmaya çalışıyordu. İlk başlarda genç arkadaşından hiçbir cevap alamamıştı. Sadece arada bir tükürür gibi gülüyor, aniden dürtülmüş gibi bedenini oynatıyordu. Ama sonunda yavaş yavaş kendine gelmeye başlamıştı. Kaya'yla kısık bir tonda konuşabiliyordu. Utku ile Ersoy da ilgi ve endişeyle onları dinliyorlardı. Koray donuk gözlerle ayaklarının ucuna bakıyordu. İhanete uğramış en iyi adamlarından ikisini kaybetmişti. Saf öfke duyuyordu. Belki bunu çevresindekilere fazla hissettirmemiş, olanlarla dalga geçer gibi davranmıştı. Ama aslında içinde kapkara bir öfke kaynıyordu. Bu durumda bazen sağlıklı kararlar veremediğini biliyor, fazlasıyla yok edici olabiliyordu. Bu yüzden kontrolü Gökhan'ın usta ve temkinli ellerine bırakmıştı. İçinde öfkeden başka bir şey varsa o da bu adamın varlığına duyduğu şükrandı. "Hastayım," diyordu Muammer Kaya'ya. "Korkmuyorum. Neden korkayım? Sadece hastayım." Kaya buna inanmak istiyordu. Çünkü Muammer'in korkmasına herhangi bir anlam veremiyordu. Bu adamın böyle bir durumda bir kadın gibi şoka girmesi mümkün olamazdı. Yıllardır onunla beraberdi. Onu tanıyor, aldığı eğitimi biliyordu. Fakat korkmuyorsa bile hastalığı endişe vericiydi. Ne hissettiğini sordu ona. "Dün gece başım çok ağrıdı. Ama çok ağrıdı. Koparıp atmak isteyecek kadar çok. Sanki içeride beynime iğneler batırıyorlardı. Sonunda uyuduğumda hayatımda gördüğüm en tuhaf rüyaları gördüm. Defalarca uyandım ve tekrar uyudum. Ya da öyle olduğunu sandım. Bilmiyorum, belki hiç uyanmadım. Ama 2 saat boyunca uyuduysam bu bana işkence dolu bir yıl gibi geldi. Yanda gürültüyle uyandığımızda midem bulanıyordu. Şimdi de bulanıyor. Başım dönüyor ve midem bulanıyor. Neden bilmiyorum ama çok sıcaklıyorum. Elini alnına atıp terini kontrol etti. Çok terliyorum değil mi? Buna çok benzer bir hastalığı Türkiye'den ayrılmalarından hemen önce geçirmiş olan Kaya, evet diye başını salladı ama iyileşiyorsun, şimdi daha iyisin. Evet iyiyim, saçma sapan şeyler gördüm uyanıkken bile. Hiçbirini hatırlamıyorum ama çok tuhaflardı. Şimdi iyiyim, seni çok iyi görüyorum. Konuşuyoruz baksana, ayağa kalkabilir misin? Muammer hemen ayağa kalktı, Kaya'ya gülümsedi. O da ona aynı şekilde karşılık verdi. Ayakta kollarını açıp biraz oynattıktan sonra gözü kırık duvara takıldı ve ''Peki burada ne oldu?'' diye sordu. Gökhan yüksek sesle konuşarak yanlarına döndü. ''Arkada yüksek bir duvar var. Bize bakan tarafı ahşap ama kırabileceğimizi sanmıyorum. İçinde beton ve çelik de olmalı. Uzakta 10 saniyelik koşu mesafesinde bir kapı var.'' Bu kapı duvarda. Manastırın arka kapısı olmalı ve kuşkusuz kilitlidir. O yüzden planımız şu. Arka duvarı yıkıp odadan çıkıyoruz ve doğrudan yüksek duvarı kırmaya çalışıyoruz. Eğer ahşapsa kolaylıkla çıkarız buradan. Değilse bunu anlamamız uzun sürmez. Hemen kapıya doğru koşmaya başlıyoruz. Onu kırabileceğimize eminim. Ondan sonra arabalara. Arabalara gitmemizin hiçbir anlamı olmaz dedi Koray. Onlar için gerekeni çoktan yapmışlardır. Odadaki birçok adam bunu onayladı. Utku Muammer'e olanları anlatıyordu fısıldayarak. Muammer cama gidip bakmıştı. ''Pekala'' dedi Gökhan. ''Arabalar konusunda hakkınız var ama buradan çıkmamız gerek.'' ''Çıkınca ne yapacağız? Silahımız yok, aracımız, telefonumuz yok.'' ''Bu adamlar devletle işbirliği içinde değil'' dedi Koray. ''Bizi Çin hükümetine teslim etmek için alıkoymuyorlar. Buna eminim. Amaçları öldürmek. Buradan çıkarsak silahsız ve araçsız bir yere ulaşana kadar Çinliler bizi yakalayabilir.'' Üstelik bizi ormanda da yakalayacaklardır. Bu kadar adamdan koşarak kurtulamayız. Araçları olup olmadığını da bilmiyoruz ve nedense ben olduğuna emin... Geliyorlar, yaklaşıyorlar. Rüştü refleks olarak pencereden geri çekilmişti. Gökhan, Koray ve Kaya pencereye koştu. Çinliler adım adım yaklaşıyorlardı. Arka tarafa dolanmaya da başladıklarını gördü Gökhan ve bağırdı. Herkes arkaya, duvarı kırın ve dediğimi yapın. En önde Onur vardı. Arka duvara son hız yaklaşırken sıçradı ve bir gülle gibi tahtaları yarıp geçti. Diğerleri sırayla onun açtığı yarığı biraz daha büyüterek çıkıyorlardı. Gökhan dışarı atladığında kapının olduğu sol tarafta değil, diğer tarafta iki keşişin belirdiğini gördü. ''Acele edin!'' diye bağırdı. Altı adam müthiş bir hızla kapıya yaklaşıyordu. Koray onların gerisinde kalmıştı. Gökhan onu geçerken kolundan çekerek hızlandırmaya çalıştı. Kapıya ilk ulaşanlar Onur ve Muammer olmuştu. Onlar kapıyı kırarken diğer dördü arkalarında bekledi. Kapıyı kırınca hep birlikte içeri daldılar ama Gökhan ve Koray oraya ulaştığında geri çıkıyorlardı. ''Dışarıya açılmıyor, dışarısı kapı değil'' diye bağırıyordu Kaya. Gökhan onu çıkmaya çalıştığı kapıdan içeri itti ve hep birlikte içeri daldılar. Böyle yapmıştı çünkü iki taraftan da keşişler gelmişti. Bu kapıdan girmeyeceklerse bu kapının önünde ölecekler demekti. Girmeyi tercih etmek mantıklıydı. Gökhan yanılmıştı. Buraya girmeyi tercih etmek mantıklı olmayabilirdi. Burası dar, duvarında henüz yanmakta olan meşalelerle aydınlatılmış bir koridorlar yığınıydı. Koridorlar boyunca koşmaya devam ettiler. Yerler ıslaktı ve su birikintileriyle doluydu. Arkalarındaki kapıdan içeriye keşişlerin akın ettiğini duyabiliyorlardı. Koşarlarken burası neresi diye bağırdığı duyuluyordu birinin. Bir diğeri şaşkınlıkla geveliyor, hiçbir cevap veremiyordu. Beş adamın yan yana ancak sığdığı uzun koridorlar boyunca koştular. Arkalarındaki ayak sesleri artıyor, bu kapalı rutubetli dehlizde ürkütücü bir ekoyla dağılıyordu. Duvarların kenarlarında kapılar olduğunu ancak metrelerce ilerledikten sonra Utku fark edebildi ve bu keşfini avazı çıktığı kadar bağırarak dile getirdi. Koşmaya hiçbir ara vermedi ama hepsi yanlara bakarak kapıların varlığına şahit oldu. Rastgele gibi görülen bir düzen içinde yanlarda kapılar sıralanıyordu. Gökhan durup kendine en yakın kapıyı kırdı. Bu boş bir odaydı. Paslanmış, çürümüş bir yatak vardı. Onur ve Kaya da birer kapı kırmıştı. Karşılaştıkları manzara aynıydı. ''Koşmaya devam edin'' diye bağırdı. ''Kapılar hiçbir yere açılmıyor. Burası bir zindan.'' Koşuyorlardı ama artık herhangi bir çıkışa ulaşma umutları kalmamıştı. Buranın bir zindan olduğu az önce seslendirilmişti. Arkalarındaki keşişlerden çok daha hızlı koşmuşlar, arayı açmayı başarmışlardı. Ama bunun hiçbir işe yaramayacağı fikri delirticiydi. Sayamadıkları kadar çok kez dönüp durduktan sonra koridor boyunca sadece 3 kapının bulunduğu sona geldiler. Koridorlar tükenmişti. Sağda bir kapı, solda bir kapı ve karşılarında bir kapı vardı. Şimdi kendi ayak sesleri kesildiği için keşişinkileri duyabiliyorlardı. Sanki koridorlarda suları sıçrata sıçrata bir atlı grubu yaklaşıyordu. Kapılar kırıldı, hepsi de en uçtaki kapıdan yana büyük bir umut besliyorlardı. Ama bu kapı da diğerleri gibi bir odaya açıldı. Bu adanın diğerlerinden tek farkı içeride duvarlarda zincirler ve kelepçelerin asılı olmasıydı. Bir tane de zincirli kilitli bir sandalye vardı. Hiçbir şey yapmadan öylece dona kaldılar. Keşişlerin ilki koridorun ucunda görünmüştü bile. Birkaç saniye içinde koridorun tamamı onlarla doldu. En yakındaki 3 metre önlerindeydi. Koridoru sonuna kadar öyle doldurmuşlardı ki insanlardan çok yukarıdan dökülmüş bir sıvı birikintisi gibi duruyorlardı. Kaya uzun boyuna rağmen en arkadaki Çinli keşişi göremiyordu. Yine saldırmamışlardı. Türklerin şaşkın ve çaresiz bakışları karşısında öylece bekliyorlardı. Koray gürledi. ''Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İstediğiniz nedir?'' Hiçbir cevap gelmedi buna. Hepsi gerilmiş bekliyordu. Dış dünyayla aralarında 1 kilometre uzunluğunda bir koridor vardı ve bu koridorun ilk 20 metresi tıka basa insan etiyle doldurulmuştu. Çinliler üzerlerine bir tıpa gibi kapanmış öylece bekliyorlardı. Hepsi bugün fazlasıyla gerilmiş, tehlikeler atlatmış, yorulmuşlardı. Şimdi içinde bulundukları bu şişede patlamaya hazır bir kimyasal sıvı gibiydiler. Ama üzerlerine kapatılmış tıpa öyle sağlamdı ki o açılmadan patlayamıyor, köpüremiyorlardı. Sessiz bekleyiş belki bir dakikadan uzun sürdü. Zindanın dibinde çaresiz bekliyorlardı. Hızlı hızlı nefes alırken göğüsleri inip kalkıyordu. Çevrelerine bakınıyorlar, sağa ve sola küçük adımlar atıyorlardı. Gözleri doğrudan karşılarında ölüm nöbeti tutmakta olan Çinlilerdeydi. Bir süre daha sadece terlediler, nefes aldılar ve yutkundular. Sonunda sessizliği bölen rüştünün bir martı çığlığı gibi çınlayan bağırtısı oldu. Gözlerinden öfke yaşları boşalan genç adam bu baskıya dayanamamış ve duvardan kaptığı meşaleyle sıçrayarak Çinli grubuna en önden bir gülle gibi çarpmıştı. İşte şimdi bekleyemeyecekti Çinliler. 24 Şubat 2013, saat 3.36, bir telefon görüşmesi. Alo abi, ben Ferhat, Ferhat Doğu. Ne oldu Ferhat, bu ne ses? Himmet Envari'nin ortağı ve sağ kolu Ferhat Doğu'nun kısık, güçlükle işitilen sesi titriyordu telefonda. Nurbek endişeyle dinledi. Abi, Envari, Şaman'ı tuzağa düşürdü. Ne diyorsun sen? Nurbek'in başından aşağı kaynar sular dökülmüştü. Dinle abi, dur, gittikleri manastır tuzak, orada öldürülecekler. Nurbek sesini kontrol etmekte güçlük çekiyordu. Tüm bedenini bir titreme sarmıştı, bir öfke nöbeti geçiriyordu. ''Emin misin Ferhat?'' ''Eminim abi, başından bir haberim vardı. Cesaret edemedim demeye. Önce şehirde ihbar etti onları. Ama Kızıl Şaman'ın kim olduğunu söylemeden. Sadece yasa dışı silah satışı diye. Sonra da Haçdağ'ı manastırına kurban diye sattı.'' ''Tamam, Envari'yi indir. İstediğin her türlü yardımı al. Parola gönderiyorum sana.'' ''Yo abi, yo, ben işi bıraktım, kaçtım. Ben bundan sonra yokum. Envari de sizden bağımsızlığını ilan edecek. Belki de şimdiye kadar etmiştir.'' Peki acelem olmasa ben sana gösterirdim ulan. Defol git şimdi hangi deliye gidiyorsan. Bu görüşme sona erdikten sonra Nurbek Banyalev birçok emir verip birçok düzenleme yaptı. Bunların dışında Asya'nın pek çok noktasında telefonlar çaldı ve birçok emir verildi. Kızıl Kurtlar Envari'ye resmi olarak savaş açmıştı. Bunun Kızıl Şaman'a hiçbir faydası olmayacak olsa bile Envari yeryüzünden silinmek zorundaydı. Helikopteri en hızlı şekilde hazır etmeleri için emir verdi Nurbek. Saat 7.57. Öfkeyle çıldıran genç adamın acı çığlığını takip eden sert darbe birkaç Çinliyi arkaya doğru yıkmıştı ve bir tanesinin de elbisesini tutuşturmuştu. Yüzü yanan biri de vardı fakat şimdi Çinliler saldırmaya başlamıştı. Gökhan Rüştü saldırdıktan sonra hiç beklememiş, kenardaki duvarda birkaç adım attıktan sonra ilk sırayı biraz gevşeten Çinlilerin arasına düşmüştü. Düşmeden önce de iki suratı tekmelemişti. Ama hemen sonra vücudunun her noktasında darbeler hissetmeye başlamıştı. Kaya onun bu hamlesini görünce hemen peşinden aynısını diğer taraftan yapmıştı. Şimdi Kaya ve Gökhan ilk sıralardaki 10 kadar Çinlinin arkasına geçmeyi başarmış, sırt sırta vermiş onların arkasındakilerle dövüşüyordu. Rüştü meşalesini hala elinde tutuyordu ve onu bir kılıç gibi kullanmaya başlamıştı. Yakasından tuttu adamı yere yatırıyor, meşaleyi suratına bastırıyordu. Diğerleri de tüm güçleriyle ön sıraya saldırmışlardı. Onur üç çinliği kaldırıp arkaya atmayı başarmış, böylece kayaya yaklaşmıştı. İkisinin içeride zor durumda olduğunu görüyor ve onlara ulaşmaya çalışıyordu. Ama burnuyla hayalarına çok sert iki darbe almıştı. Çinlilerin yumruk ve tekmeleri yağmur gibi yağıyordu üzerine. Onlara ulaşmaya çabalamaktan bir süreliğine vazgeçti ve arkaya fırlattığı halde kalkıp başına tekme atmayı başaran çinliyi elinin tersiyle savurdu. Düşen adamın suratına topuğunu indirdiğinde bir diğeri bacaklarına vurup onu yere düşürmüştü. Utku ve Ersoy beraberce üç adamla dövüşüyorlardı. Ön sıradaki en iri adamlardı bunlar ve çok iyi hamleleri vardı. Birbirlerini kalkan gibi kullanıyor, Utku ile Ersoy'dan gelen tüm darbeleri bir şekilde sadece kaba etlerine almayı başarıyorlardı. Fakat sonunda Utku ikisini de kucaklayıp bir süre tutmayı başardı. Diğeri şakağına sert bir yumruk indirmişti. Ama buna dayanıp Ersoy'a hamlesi için zaman kazandırdı. Ersoy arkadaşlarının korumasından yoksun kalan üçüncü adamı sert bir tekmeyle yere yığarken Utku'nun tuttuğu ikisini saçlarından yakalayıp duvara doğru koştu. İki kafa aynı anda büyük bir hızla duvara çarptı ve bacaklarını titreterek can verdiler. Muammer birini kaldırıp Gökhan ve Kaya'nın da bulunduğu bölgeye fırlattıktan sonra iki adamın ortasında kalmış, aynı anda çenesiyle boynuna iki müthiş darbe almıştı. Adamlardan birini kolundan yakaladı ama diğeri dizine arkadan vurunca sendeledi. Düşerken yakaladığı kolu bükerek kırmayı başarmıştı. Diğer adamın suratını hedefleyen tekmesinden son anda kurtuldu. Emekler pozisyondayken Onur'la dövüşen Çinli'yi bacaklarından yakalayıp yere düşürdü ve suratını yumruklarıyla ezdi. Onun arkasındakini de Onur duvara yapıştırmıştı. Koray ilk başta üç Çinli'nin arasında kalmıştı. İkisini birer darbeyle öldürdükten sonra başına üç Çinli daha toplanmıştı ve bunlar gerçekten nasıl dövüşeceklerini biliyordu. Koray'ın saldırı hamleleri yavaş yavaş savunma hamlelerine dönüştü. Dört çift bacak ve dört çift kol onun üzerinde bir makine gibi çalışırken gittikçe geriliyor ve duvara yaklaşıyordu. Bu sırada arkasındaki kapıyı fark etti ve güçlükle kendini içeri attıktan sonra kapıyı peşinden gelmeye çalışan Çinli'nin suratına çarptı. O yere yığılırken diğerleri içeri girmeyi başarıyordu ama bu Koray'ın işine gelmişti. Burada dövüşecek geniş alan bulmuştu. Odada üç Çinli ile yalnızdılar. Üçü avına yaklaşan kurtlar gibi yavaş yavaş etrafını sarmaya başladığında gerilemek yerine ileri koştu ve aralarından geçerken ilkinin boğazını tırnaklarıyla yardı. Suratına kan püskürmüştü. Diğer ikisine gülümseyerek baktı. Adamlar koşarak üzerine hamle yaptı. İlkinin tekmesini savuşturup onu yere düşürürken diğerinin darbesinden kaçamadı ve gerileyip duvara çarptı. Adam bu gerilemeyi fırsat bilip üstüne gelmeye başlamıştı. Sırtıyla duvardan destek alıp tüm gücünü topladığı yumruğunu onun göğsüne indirdi. Yerdekinin boynuna inen topuk onun hakkından gelmeyi başarmıştı ve diğeri göğsüne aldığı darbeyle nefesi kesilmiş bir vaziyette duvara tutunmaya çalışıyordu. Onun gözlerine parmaklarını sokup nefesi kesildiği için atamadığı çığlıkla odada baş başa bıraktı. Gerisin geri koridora koştu. Koridorda şimdi bir durgunluk hakimdi. Çelik takım her tarafları kan içinde nefes nefese bekliyor, Çinlilere bakıyorlardı. Gökhan ve Kaya da birer meşale kapmış, Rüştü ile beraber en önde Çinlilerin saldırmasını bekliyorlardı. Koray odadan çıktığında Muammer'in ölümcül yumruğuyla burun buruna geldi. Ama neyse ki adamın refleksleri yeterince güçlüydü de onu tanıyıp zamanında durabildi. Yerde kıvranan Çinliler vardı. Gökhan meşaleyle diğerlerini tehdit ederken hafifçe eğilmiş karnını tutuyordu. Muammer'in sağ kaşı açılmış, davul gibi şişerek bu gözünü tamamen kapatmıştı. Koray kapının önünde Çinlilere gülerek baktı ve hızla yürüyüp Gökhan'ın elinden meşaleyi kaptı. Yerde kıvranan Çinli'nin başında diz çöküp diğerlerine bakarak çığlık attı ve meşaleyi adamın suratına bastırdı. ''Hadi!'' diye bağırıyor, keşişleri yeniden savaşa davet ediyordu. Yerde 15'ten fazla Çinli yatıyordu. Çoğu ölmüştü ama aralarında hala acıyla kıvranan ya da baygın yatanlar vardı. Koray sırayla yaralıların hepsine aynı şeyi yaptı. Sonuncuyla da işini hallettikten sonra en öne yürüdü. Gökhan'ın yanından geçerken o dermansızca kolunu yakalamaya çalıştı ama bundan kurtuldu. Koray yaklaştıkça Çinliler geri gitmeye çalışıyor ama arkalarındaki diğer keşişlerin baskısı sonucunda fazla gerileyemiyorlardı. Kızılçaman meşaleyi kaldırdı. Önüne dökülmüş uzun saçları arasından görünen yüzünde çizgi çizgi kan vardı. En yakınındaki Çinli'ye doğru eğildi ve avazı çıktığı kadar bağırdı. Bu savaş narasını meşalenin keşişin suratına bastırdığı hamle izledi. İkinci savaş dalgası böylece başlamıştı. Diğerleri hiç beklemeden Koray'ın yanında mücadeleye koştular. Fakat koridor o kadar dardı ki ancak dördü yan yana sığabiliyordu. Koray, Gökhan, Rüştü ve Onur ön sıraya bir koçbaş gibi vurdular. Keşişlerin çoğu yere devrilmişti. Ayrıca geri çekilen keşişler yüzünden de önde bir boşluk oluşmuştu. Dördü hiç durmadan yere düşenlerin üzerinden bu yeni ön sıraya saldırdı. Fakat bu defa Çinliler savunmuyor, onlar da saldırıyordu. Muammer, Utku, Kaya ve Ersoy arkada kalanları halletmeye başlamıştı. Yere düşenlerin suratlarını eziyor, gözlerini oyuyorlardı. Ön sırada Rüştü farkında olmadan yavaş yavaş içeri çekildi ve birden kendini tamamen Çinlilerce sarılmış olarak buldu. Tüm vücudu zaten çok ağır darbelere maruz kalmıştı ve bundan sonrasını karşılamakta güçlük çekiyordu. Utku ve Muammer ona ulaşmak için bir yarma harekatına girişti. Ama Rüştü sırada gittikçe uzaklaşıyordu. Ersoy iki Çinlinin darbeleri arasında yere çökmüş, bir üçüncüsünü yumruklayan Koray'ın sırtına bastı ve keşiş topluluğunun üzerine gelişi güzel bıraktı kendini. Beraberinde beş adamı daha yere devirmişti ve büyük bir grup onun bulunduğu tarafa çekilmişti. Utku ve Muammer yollarını açmakta şimdi zorlanmıyorlardı. Rüştü'ye ulaştıklarında neredeyse bilinçsizce kendini savunur hale gelmişti. Üzerindeki elbise tamamen parçalanmıştı ve bacakları bile kanlar içindeydi. Kalabalığın içinde onu aralarına almayı başararak tekrar mücadeleye koyuldular. Güçlü yumruklarını yiyen keşişler yere yığılıyordu. Ama o güçlü yumrukları atmak için gerekli zaman ve boşluğu bulamıyorlardı. Ersoy'un Rüştü'yü kurtarmak için yaptığı ölüm dalışı kendisine büyük zararlar vermişti. Altındaki keşişlerin kalkamaması için onların üzerinde yatmaya devam ediyordu. Bulduğu kolları ve bacakları büküyor, kırmaya çalışıyordu. Altından bir kafa çıktığında ona yumruğu indiriyordu. Fakat suratına yediği tekmelerle dişleri dökülmüş, kafatası da küçük bir sarsıntı geçirmişti ve bilincini yitirmek üzereydi. Onun yardımına gelen Kaya oldu. Darbelere hiç aldırmadan sadece Ersoy'u çekmeye gelmişti ve bunu yaptı da. Onu çekip kurtardı ve tüm mücadelenin gerisine, arkaya sürükledi. Bu sırada Ersoy bilincini yitirmek üzereydi. Ağzı tamamen kanla doluydu. Kaya onun başından ayrılmadı. İleride Utku ve Muammer arkadaki gruptan oldukça uzaklaşmışlardı. Muammer kaptığı meşaleyle etraflarında güvenli bir çember oluşturmayı başarmıştı. Rüştü kendini biraz toparlamış, yaklaşanlara gelişi güzel yumruklar savurabilecek hale gelmişti. Utku meşalenin yetişemediği yerleri koruyordu. Şimdi Çinli yığınının ortasında küçük bir halka oluşturmuşlardı.